Sayfa 355. 29. Bölüm. Yunan İstilası. Sevr Muahedesi, Versay Antlaşması'nın imzasından sonra ardı arası kesilmez eğlenceler içinde geçen müttefikler arası konferanslar turnesinin erken doğmuş bir çocuğuydu. Türklerle yapılacak barış antlaşmasının son şekli Sanremo'daki Yüksek Konsey toplantısında kabul edildi. Konferansın toplandığı zengin gösterişli villa, Hindu dinine göre ruhların yüzyıllarca yıl süren keyifli bir tembellik içinde yeniden madde haline gelmeyi bekledikleri cennetin adını taşıyordu. Lloyd George buna bakarak, "Burada üçümüz de cennetteyiz, bakalım şeytan hangimiz olacak?" demişti. Dipnot, Le Matin gazetesinden naklen The Times'dan 20 Nisan 1920. Yunanlıları sevmeyen, Türkleri de fazla küçümsemek eğiliminde olmayan Fransızlarla İtalyanlar bu konuda onunla aynı düşüncede değillerdi. Yunanlıların Anadolu'ya saldırmasına sonuna kadar karşı koymuş olan Lord Curzon da öyle. Curzon, Sanremo'dan önce kabine üyelerine Amiral de Robecq'in bir telgrafını göstermişti. Amiral'in danışmanları İzmir'in işgalini ve bu işgalin sürüp gitmesini, gelecek uzun yıllar için bir çeşit kanser, Küçük Asya'da kuşaklar boyunca kan dökülmesine yol açacak bir çiban başı gibi görüyorlardı. Amiral soruyordu, "Acaba İngiliz milleti Osmanlı İmparatorluğu illerinin Yunanlılar yararına parçalanmasının, kalan Türkleri Bolşeviklerin kucağına atacağını aklına getiriyor mu?" Bütün bu görüşler ortaya boş yere atılıyordu. Konferansın sonunda Lloyd George, Dışişleri Bakanlığı'nda genç bir memur olan Van Sittard'a "Ne istedikse aldık" dedi. Van Sittard, "Evet efendim aldınız" diye cevap verdi. Başbakan bu cevaptaki inceliği herhalde pek kavrayamamıştı. Dipnot, The Mist Procession. Bütün isteyip de aldığı şey Keynes'in Kartaca örneği diye nitelediği bir barış antlaşmasıydı. Bu da Mustafa Kemal'in öteden beri söylediği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp bir sürü küçük devletlere ve yabancı nüfuz bölgelerine bölünmesi sonucuna yarıyordu. Türkiye diye bırakılacak şey Anadolu'nun ortasında denize çıkış noktalarının çoğu yabancılar tarafından tutulmuş, egemenliği sadece lafta kalmış bir toprak parçasından ibaretti. Arabistan'daki toprakları Türkiye'nin elinden alınıyordu. Aslında Türkler buna önceden razı olmuşlardı. Ama ayrıca Trakya'nın tamamı da Türklerin o kadar nefret ettiği ve aşağı gördüğü Yunanlılara veriliyordu. İstanbul çevresinde birkaç kilometrelik bir Avrupa toprağıyla kuşatılmış bir yer gibi kalacaktı. İzmir ve Hinterland'ı da elden gidiyordu. Yunanlılar Ege Denizi'ndeki 8 Türk adasını alıyorlar, 12 ada da İtalyanlara veriliyordu. Doğuda bağımsız bir Ermenistan ve özerk bir Kürdistan yaratılacaktı. Üç büyük devlet arasında asıl gizli antlaşmaya ek olarak Anadolu'nun geri kalanından büyük bir kesimin de Fransız ve İtalyan bölgeleri durumuna getirilmesi öngörülmüştü. Daha yakınlarda boğazlar uluslararası denetim altına konuyordu. Türk maliyesini baştan başa İtilaf devletleri yönetecek, o iğrenç kapitülasyonlar olduğu gibi kalacak, hatta daha da genişletilecekti. Türk ordusu işgal kuvvetlerinin denetimi altında sembolik bir kuvvet haline indiriliyor, sayıları sınırlandırılan jandarma birlikleri de yabancı subaylar komutasına veriliyordu. Türk delegasyonuna cevap vermek için bir ay vakit bırakılmış olmasına rağmen bunların dikta niteliğindeki bir barış antlaşması koşulları olduğu besbelliydi. Venizelos bu koşulları Atina'da kendi başına açıklayıverdi. Bu erken açıklamanın hazırlıksız bulunan Türk kamuoyu üzerinde yaptığı tepki Mustafa Kemal'in işine yaramıştı. İstanbul basını gerçekten de Türkiye'nin haritadan silinmesi anlamına gelen bu antlaşmaya karşı oy birliğiyle başkaldırdı. Ulusun büyük çoğunluğu en sonunda gerçeği görmeye ve Mustafa Kemal'in bir yıl öncesinden herkese aşılamaya çalıştığı ulusal düşünceyi anlamaya başlamıştı. Anadolu'ya geçiş şimdiye kadar damla damla akan bir suya benzerken artık ağır ve sürekli bir akım haline gelmişti. Mustafa Kemal bu durumdan yararlandı ve Bolu isyanının bastırılmış olduğu şu sırada hilafet ordusu üzerine bir kuvvet yolladı. Bu kuvvetler hilafetçileri İzmit'ten söküp atarak İstanbul önünde bir İngiliz taburunun tuttuğu son ileri karakola kadar ilerlediler. Bu kritik bir andı. İngiliz ordusu mühimmat depolarını ateşe vererek çekilme hazırlığına girişti. Ne var ki Türkler Marmara'dan açılan deniz topçu ateşi altında sarsıldılar ve dağların arkasına çekildiler. Yine de Mustafa Kemal İtilaf devletlerine bir kez daha meydan okumuştu. Churchill'in görüşü şöyleydi. Bir kere daha bu sefer zayıf bir kuvvetle düşmanla karşılaşmıştık. İngilizler hemen İstanbul'un boşaltılması için hazırlığa giriştiler. General Milne takviye istedi. Elinde ciddi bir milliyetçi hücumuna karşı İzmit Yarımadası'nı ve İstanbul'u korumaya yetecek kadar kuvvet yoktu. Şimdi Venizelos'a gün doğmuştu. Lloyd George kendisini bir kabine toplantısına çağırdı. Venizelos da Churchill'in deyimiyle Hızır gibi yetişti. İzmir'deki beş tümeninden ikisi, kuzeye yürüyerek İzmit Yarımadası'nı tehdit eden Türklerin üzerine saldıracak ve onları püskürteceklerdi. Doğu Trakya'dan da ayrıca bir Yunan tümeni gönderilebilirdi. Hintli bilgiçler bu sefer özel olarak Limpne'de Sir Philip Sassoon'un ince yapılı Italianate villasında uluslararası bir toplantı yaptılar. Dipnot, bu deyimle San Remo'daki Nirvana villasında toplanan diplomatlar kastedilmektedir. Çevirenin notu. Venizelos teklifini sakin, iyimser ve inandırıcı bir biçimde tekrarladı. Mareşal Foch, General Weygand'ın da desteğiyle askeri nedenlerden dolayı bu teklife şiddetle karşı duruyordu. Ona göre Türkler, başlarda savaş alanında yenilseler bile, çeteleri temizlemek ve bütün Batı Anadolu'yu baskı altında tutarak denizle bağlantıyı korumak zorunluluğu ortaya çıkacaktı. Yarısı İzmir'i savunmaya ayrılmış olan Yunan kuvvetleri bu genişlikte bir harekat için yetersizdi. İngiliz genelkurmayı da Fransızların düşüncesindeydi. Lakin bir yandan Yunanlıların Akdeniz'in gelecekteki büyük devleti olduğunu düşünen Lloyd George, öte yandan uzmanların bu görüşlerinin Yunan düşmanı ön yargılardan ileri geldiğine inanan Venizelos, bu maceraya atılmak isteğindeydiler. Harold Nicholson'ın dediği gibi, Atinalılara yaraşır rahatlığının ışığı karşısında müttefik devlet adamları Venizelos'un iyimserliğine kapıldılar. Böylece hepsi manşı geçerek Bologna'daki Şirin Bel villasında daha resmi bir toplantı yaptılar. Yüksek Konsey, Pre-Katalan'da çay ziyafetleri ve gazinoda gece eğlenceleri arasında Yunanlıların İzmir'den ileri geçmelerine izin verdi. Yunan hücumu 22 Haziran'da başladı ve Paris'te Türklerle Yunanlılar arasında sınır çizgisi olarak belirtilmiş olan Milne hattını 4 noktadan geçti. Bu da mütarekenin bir defa daha bozulması demekti. Mustafa Kemal bunu Almanların Belçika'yı istilalarına benzetmişti. Sayıca üstün ve donatımları da modern olan Yunanlılar, kısa bir savaşla Ali Fuat Paşa'nın dağınık ve kötü teçhiz edilmiş kuvvetlerini parçalamayı umuyorlardı. Mustafa Kemal'in dediği gibi, bu harekat esnasında Türk fırkaları kadro halinde ve mühimmatsız oldukları gibi takviyelerine de henüz imkan yoktu. Yunanlılar güçlü bir mukavemetle karşılaşmadılar. Kemal onlara böyle bir şans vermeyecek kadar kurnaz bir tabiyeciydi. Churchill taarruzu şöyle anlatır. Yunan askeri kolları uzayıp giden yollar üzerinde ilerleyerek bir sürü tehlikeli boğazdan rahatça geçtiler. Onlar yaklaştıkça güçlü ve ustaca bir şekilde yönetilen Türkler Sanki Anadolu'nun köşe bucağında kayıplara karışıyorlardı. Zira burada Anadolu'nun doğal sınırı olan yayla, iki nehir vadisinin başlangıcında, dik kayalıkların üzerinde, sıra dağlardan kurulu bir duvar halinde yükseliyordu. Burası denize 400 kilometre uzaklıktaydı. Türkler düzen içinde Bursa'ya çekildiler. Keşiş Dağı'nın eteklerindeki bu kutsal şehri savunmak için eli silah tutan herkes askere çağrıldı. Ama şehir kurtarılamadı. Bursa'nın alınması, Yunan kuvvetlerinin İzmit'i tekrar ele geçirmek için Marmara kıyısını izleyerek ilerleyen başka bir kolla birleşmesini sağlamıştı. Türk birliklerinin büyük çoğunluğu, arkasında bir sürü göçmenle Eskişehir'e kadar çekildi. Mustafa Kemal burada hemen kuvvetlerini toplayıp düzenlemeye başladı. Zira arkadan Afyonkarahisar'ın %100 saldırıya uğrayacağını biliyordu. Bu sırada başka bir Yunan kuvveti Doğu Trakya'ya girmiş ve Edirne'yi ele geçirmişti. Churchill, Yunan gücünün bu büyük ve umulmadık başarısı, müttefik devlet adamları tarafından alkışla karşılandı der. Müttefik generalleri gözlerine inanamıyorlardı. Lloyd George çok sevinçliydi. Bir kere daha o haklı, askerler haksız çıkmışa benziyordu. Bu sefer Spa'da toplanan konferansta, yenildiler diye övündü. Askerlerini toplayıp Mekke'ye doğru kaçıyorlar. Lord Curzon sinirlenerek Ankara'ya diye düzeltti. Lloyd George, Lord Curzon benim önemsiz yanlışlarıma bile dikkat çekecek kadar naziktir diye devam etti. Ancak nokta nokta nokta. İşte damat Ferit ve yine Churchill'in deyimiyle bu iş için kurmuş olduğu kuklalar hükümeti Sevr Antlaşması'nı bu hava içinde imzaladı. Daha doğmadan ölen bir vesika. En sonunda Türkiye ile barış yapılmıştı ve bunu imzalamak için Türkiye ile savaşa girişilmişti. Lakin bu sefer büyük devletler savaşı yürütmek için kendilerine bir vekil tutmuşlardı. Büyük milletler hesabına girişilen bu gibi savaşlar çok defa vekilleri için tehlikeli sonuçlar verir. Şu sırada tehlikede gözüken milliyetçilerdi. Milli Meclis, tarih ve din bakımından Türk ruhunun sembolü olan Bursa'nın Yunan işgali altına girdiğini görünce donup kalmıştı. Burası nasıl olur da böyle kolayca düşmana kaptırılırdı? Mustafa Kemal geçen iki ay içinde bu karışık topluluğa biraz çeki düzen vermek için çok zaman ve çaba harcamıştı. Bu konuda Anadolu'yu düzene sokmadan önce halkını elime almam gerekiyordu demiştir. İlk önce bu halkın seçtiği temsilcilerin inatçı ve kavgacı kafasını yenmek zorundaydı. Meclis bütün yeni doğmuş toplum kuruluşları gibi kendi önemini kendi gözünde pek büyütüyor ve her şeyi mesele yapıyordu. Mustafa Kemal yalnız bir azınlığın desteğine güvenebiliyordu. Yakın arkadaşları, birkaç aydın, bir de subaylarla sivil memurların büyükçe bir kısmı. Ama çoğunluk ona hala eleştirici gözlerle bakıyor. Ya bir gafını ya da kişisel kudretini artırmak yolunda bir hareketini pusuya yatmış gibi bekliyordu. Bunların çoğu bölgesel iktidardan daha geniş bir iktidarı ilk olarak tadan ve bunu olanca genişliğiyle kullanmaya heveslenen Anadolu eşrafıydı. Bir de geri kafalı bir din adamları grubu vardı ki isterlerse oy dengesini ya bu ya da şu taraf yararına bozabilecek durumdaydılar. Bu yüzden Mustafa Kemal her gün meclise gidiyordu. Biraz uzak duruşu, hafif alaycılığı, genç görünüşü, kendine yakışan jaket atay ve kalpağıyla hızlı adımlarla meclis binasına doğru yürür, yerine oturur, notlar alır, sonra söz istediğini bildirmek üzere kalemiyle sırasının üzerine vururdu. Keskin bakışlı gözlerini üzerlerine diker, açık ve seçik konuşmasıyla onları şaşırtırdı. Kendisine karşı aşırı bir saygı göstermeyi doğru bulmayan mebuslar, Müslümanlığın cevaz verdiği laubalilikten yararlanarak boyuna sözünü keser, bir şeyler sorarlardı. Mustafa Kemal kendine tamamen hakim, birkaç kısa sözle cevap verir, mırıldananları susturur, aynı zamanda da hem inandırıcı hem emredici olan o berrak ve çınlar sesiyle düşüncelerini, görüşlerini, isteklerini ileri sürmeye devam ederdi. En sonunda büyü kendini gösterir, mebuslar kendisini alkışlamaya başlarlar, oylama lehine sonuçlanırdı. Lakin çok defa topluca tartışmaya ve demokratik kurallara alışık olmadıkları için disiplin dışı davrandıkları da olurdu. Her mebus sırf kendi hırs ve isteğine kapılarak arkadaşlarını iter, kürsüye fırlar, dinleyenlerin üzerine kucak dolusu konu dışı laflar yağdırırdı. Salonda uğultunun arkası kesilmez ve toplantı başkanı elinde çıngırakla boş yere bunları susturmaya uğraşırdı. Çok defa kavga çıkar ve mebusların birbirlerine girip yüz göz dağıtmaları, silaha sarılmaları ancak daha sözü geçen üyelerin yatıştırmasıyla önlenebilirdi. Daha önemli durumlarda ise sükunet en sonunda Mustafa Kemal'in kendi adamlarının her yana korkunç bakışlar atarak ellerini tabanca kılıflarına götürmeleriyle sağlanabilirdi. Yıllardan sonra meclis daha derli toplu bir hal almıştı. Ankara'yı gezmeye gelen bir Amerikan senatörü, meclisi çalışır halde göremediği için üzüntüsünü bildirince Mustafa Kemal mihmandara döndü. "Bizim hayvanat bahçesini niye göstermediniz?" Mustafa Kemal şimdi cepheden dönmüş ve bir meclis buhranıyla karşılaşmıştı. Mebuslar Bursa felaketi yüzünden kürsüyü siyah örtülerle kaplamışlar ve nihai zafere kadar öylece bırakmaya ant içmişlerdi. Hepsi bol bol yakınıp duruyorlardı. Yeşil Cami'nin minarelerinden ezan sesi duyulmuyordu artık. Mübarek Bursa en hunhar düşmanlarımızın eline düşmüştü. Bu arada padişahın hükümetiyle Şeyh İslam'a da beddua etmekten geri kalmıyorlardı. Dinimizi Yunan süngüleriyle mi koruyacaklardı? Mebuslardan biri söz alarak ayağa kalktı ama hıçkırıklarını tutamayarak tekrar oturmak zorunda kaldı. Bir başkası söz alarak ağlanacak zaman olmadığını söyledi. "Efendiler, rica ederim mendillerinizi cebinize sokun. Ağlamayın, ağlamak ancak kadınlara yakışır. Siz erkekseniz bu facianın karşısında aslanlar gibi kükremeniz gerekir. Müslümanlığın yüceliğine yakışır biçimde davranın." Hilafeti kurtarmak için gösterişli nutuklar vermek yetmezdi. "El ele verip gece gündüz çalışmalıyız. Züppeliği, sarhoşluğu, çapkınlığı bir yana bırakalım artık. Bunun arkasından savunma tedbirlerini tartışmak için meclis gizli bir toplantıya çağrıldı. Bu oturumda mebuslar bir yandan Bursa'nın kaybından sorumlu olan komutanların harp divanına verilmesini, bir yandan da her ne pahasına olursa olsun şehri düşmandan geri almak için hemen harekete geçilmesini istediler. Genelkurmay Başkanı bir rapor hazırlamaya söz vererek birkaç haftalık bir vakit kazandı. Mustafa Kemal öfkelerinin yatışmasını bekledi. Sonra kendisi siyah örtülü kürsüye çıktı. Sabırla ve anlayabilecekleri bir açıklıkla mebuslara durumu anlatmaya başladı. Zira mebuslar gerçek duruma olduğu kadar askerlik sorunlarına da yabancıydılar. Eldeki bütün kuvvetlerin Bursa'yı geri almak için bir araya toplanmasını istiyorlardı. Mustafa Kemal böyle bir hareketin gerçekten yapılabileceğini kabul etti. Ancak ne sonuç vereceği pek kestirilemezdi. Şehri herhangi bir süre elde tutmak güç olurdu. Deniz üstünlüğü olan düşman Mudanya'ya asker çıkarabilir ve şehri kuşatırdı. Türklerin geri çekilme yollarını kesebilir, üstelik güneyden ilerleyerek hayati önemi olan Eskişehir-Afyon demiryoluna saldırabilir. Türkler de ellerinde kuvvet olmadığı için burayı savunamazlardı. Asıl önemli olan şey Bursa'nın geri alınması değil, bütün Anadolu'nun savunulmasıydı. Bunun için de gerçekçi bir kafayla düşünmek, heyecanları yatıştırmak, tedbirli davranmak ve düşmanın bundan sonraki saldırısı nereden gelirse gelsin, karşılayabilmek için hazırlanarak olayların gelişmesini beklemek gerekirdi. Mustafa Kemal sözü memleket içindeki karışıklığa getirdi. Bunlarla uğraşmak için Bursa'dan 4 önemli birlik çekilmiş, bu da şüphesiz Yunanlıların ilerleyişini kolaylaştırmıştı. Her şeyden önce ulusun birliğini sağlamak gerekiyordu. Demek ki şu anda memleket içindeki isyanları bastırmak, Yunan saldırısına karşı koymaktan daha önemliydi. Mebuslara Türk ordusunun güçsüzlüğünü anlatmaya çalıştı ki, bu da 2 aydan beri iktidarda bulunan bir hükümetin değil, ama İstanbul'daki padişah hükümetinin suçuydu. Filan noktada, filan derede, filan köydeki kuvvetimiz ya da oradaki subay veya komutanımız düşmanın geçmesine müsaade etmeseydi, bu felaket başımıza gelmezdi diye feryat etmenin anlamı yoktur. Tarihte yarılmamış veya yarılmayan cephe yoktur. Cepheler delinebilir, buna karşı tedbir, delinen kısmı derhal kapatmaktan ibarettir. Bu ise cephe üzerindeki kuvvetlerden başka, geride yedekte kuvvetli kademeler bulundurmakla olur. Yunan ordusu karşısındaki milli cephemiz bu durumda ve bu kuvvette miydi? Bütün Batı Anadolu vilayetlerimiz, Ankara ve dolayları da dahil olduğu halde, daha doğrusu bütün memlekette kuvvet denilebilecek bir cüz'ü tam bırakıldı mıydı? Bu sorunun cevabı hayırdı. Mustafa Kemal, gerçekler ne kadar acı olursa olsun daima göz önünde tutulmalıdır düşüncesini, mebusların inatçı kafalarına iyice yerleştirdikten sonra sözlerini daha iyimser şekilde bitirdi. Durumun yakın bir zamanda düzeleceğini ve ulusa umut ve güven verecek çarelerin bulunacağını söyledi. Bu arada hükümetin her sınıf askeri silah altına çağırması gerekiyordu. Meclis böylece şimdilik rahatlamış oldu. Ama Mustafa Kemal için rahat huzur yoktu. Pek bir işe yaradıklarını sanmadığı bu adamlar karşısında nefes tüketmek, aslında elindeki yetersiz kuvvetlerle bütün cephelerde birden savaşmaktan ötürü gerilmiş olan sinirlerini büsbütün bozmuştu. Ziraat mektebinde manastır hayatı sürdüren ve gittikçe çoğalmalarına rağmen henüz yeterli kadroya varamayan yardımcıları da kendisini sinirli ve patlamaya hazır buluyorlardı. Halide Edip onu hayal kırıklığına uğramış romantik gözlerle görmeye başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi bugünlerde pek titizdi. Anlaşılan Büyük Millet Meclisi'ni istediği gibi kullanamıyordu. Mustafa Kemal Paşa fikrini yürütmek için her nevi sistemi kullanıyor, zaman zaman George Washington tavrı alıyor, bazen de bir Napolyon havası yaratıyordu. Fakat ilim sahasında çok yüksek olanlar bile onun kudretine yaklaşamazlardı. İnsan tabiatının en zeki bir mümessili olan Mustafa Kemal Paşa daima mevkiini muhafaza edebildi. Bu kritik dönemde Mustafa Kemal'in çevresindekileri inandırmaya, onlara danışmaya, işbirliklerini sağlamaya ihtiyacı vardı. Yalnız arada bir yüzündeki maske düşüyor ve bir üstünlük isteğini ortaya çıkarıyordu. Halide Edip anlatıyor. O günlerde bir akşam Mustafa Kemal Paşa çiftliğe geldi. Uzun uzun konuştuk. Pek dediğini anlayamadım. Bana sordu. Doğru değil mi hanımefendi? Dediğinizi pek anlayamadım paşam. Yanıma geliniz anlatayım. Yanındaki sandalyeye oturdum. O da bu defa fikrini çok açık olarak anlattı ve bana şu kelimelerle ifade etti. Şunu demek istedim. Herkes benim verdiğim emri yapmalıdır. Şimdiye kadar Türkiye'nin selameti ve hayatı için böyle yapmamışlar mı? Ben hiçbir tenkit, hiçbir fikir istemiyorum. Yalnız emirlerimin ifasını. Benden de mi paşam? Sizden de. Çok açık bir şekilde cevap verdim. Milli maksada hizmet ettiğiniz müddetçe size itaat edeceğim. Benim emrime daima itaat edeceksiniz. Ben yine açık cevap verdim. Bu bir tehdit mi paşam? Birden tavrını değiştirdi. Teessüf ederim dedi. Ben sizi hiçbir zaman tehdit etmem. Yazın sonlarına doğru Yunan cephesi sakin olduğu bir sırada Mustafa Kemal yine ve önemli bir iç isyanla karşılaştı. Ankara'nın doğusunda, yaylanın ötesinde, Eski derebeylerinden Çapanoğlu ailesinin padişah taraflısı bağımsız bir hükümet kurmak hevesine kapıldığı Yozgat'ta çıkan bu isyan, zengin Kayseri şehrini ele geçirmek amacını güdüyordu. Bastırılamayacak olursa Orta Anadolu'nun elden gitmesi ve Ankara'daki milliyetçilerin doğudaki kuvvetleriyle bağlarının kesilmesi sonucunu doğurabilirdi. Mustafa Kemal, Eskişehir'deki Yunan cephesinden çete başlarının en kendini beğenmişi olan Çerkez Ethem'i çağırttı. Ethem karargaha kabadayılık satarak geldi. "Bu isyan beni ilgilendirmez," diyordu. Bununla da Mustafa Kemal'in paşaları baş etsinlerdi. Çerkez onları küçümsediğini de gizlemiyordu. Ne var ki elinde yeterli kuvveti olmayan Mustafa Kemal, Ethem'i idare etmek zorundaydı. Kendisini Millet Meclisi'ni resmen ziyarete çağırdı. Bütün mebuslar kalkarak Ethem'i ayakta selamladılar. Gördüğü itibardan koltukları kabaran Çerkez Ethem, Ankara'ya yardımda bulunmaya razı oldu. Ethem'in ordusunu Eskişehir'den getirmek için özel bir tren gönderildi. Ankara, çeşitli bölgelerden gelen üniformaları değişik, kılıkları acayip, kuvayi milliyecilerle dolunca silahlı bir ordugah halini aldı. Yozgat'a doğru yola çıkan gerçekten önemli bir kuvvetti. Ankara şu an için savunmasız kalmıştı. Bu kuvvetler sabah olmadan Yozgat'a vardılar. Bütün gün şehri kuşattılar ve gece bir kara bulut gibi içeri daldılar. Sokak sokak, ev ev, yırtıcı ve kıyasıya bir çarpışmaydı bu. Çapanoğulları şehre girenlerin üzerine damlardan ateşler yağdırarak kendilerini şiddetle savundular. Ethem'in askerleri de evleri bombardımana tutup ateşe verdiler. Şehrin büyük bir kesimi yanmaya başladı. Top sesleri, korkunç alevler, yaralananların haykırışları geceyi cehenneme çevirmişti. Boğuşma sabaha kadar sürdü. Sabahleyin kuvayi milliyeciler şehre hakim olmuşlardı. Asilerden yakalananlar oldukları yerde yargılanıp idam edildiler. Kaçmış olanlar geri dönüp tekrar dövüşmeye kalktılar. Onlar da bozguna uğradı. Milliyetçilere karşı girişilen ayaklanmaların en sonuncusu ve en kanlısı, belki de en önemlisi olan Yozgat isyanı böylece bastırıldı. Mustafa Kemal'in şansı vardı. Eğer hilafet kuvvetleri hareketlerini birbirlerine göre ayarlayabilselerdi, onu yenebileceklerdi. Aslında üç büyük isyanın birbiri arkasına ayrı zamanlarda çıkmış olması, ona zayıf kuvvetlerini toparlamak ve bir yerden bir yere kaydırmak için vakit bırakmıştı. O da böylece bu isyanları kıl payıyla bastırabilmişti. Tam da zamanıydı. Çünkü Yunanlılar neredeyse sonbahar taarruzuna girişeceklerdi. Her şey Türklerin kuzeyden güneye, Eskişehir'den Afyon'a uzanan ve buradan doğudaki Ankara ve Konya gibi önemli stratejik noktalarla bağlantısı bulunan tren yolunu tutup tutamayacaklarına bağlıydı. Bu elden giderse bütün Orta Anadolu ile güneyin büyük bir parçası düşmana açılmış olacaktı. Yunanlılar düzenli ordularıyla üstün durumdaydılar. Türklerse en çok başıbozuk kuvvetlere bel bağlamışlardı. Mustafa Kemal yine Perslerin Roma istilası karşısında yaptıkları gibi düşmanın önünü boşaltıp ikmal yollarını uzatmak suretiyle stratejik bir geri çekilme siyaseti güdüyordu. Yunanlıların girişecekleri taarruzu önceden kestirerek Alaaddin Haydar adındaki gazeteciye şöyle demişti. Yarın Venizelos, efendisi Lloyd George'un emrine uyup da yarım milyonluk bir orduyu feda etmek hevesine kapılırsa, güç de olsa belki Ankara'yı hatta Konya'yı işgal edebilir. Biz Sivas'a çekilirsek gerilla savaşımız iki kat kuvvet kazanacak ve ordumuz 900 kilometre uzunluğundaki cephelerini kolaylıkla yarabilecektir. Monsieur Venizelos Anadolu'da başının belasını bulacak ve Yunan orduları en sonunda toprak altında binlerce ölü bırakarak kendilerinin olmayan bu memleketten atılacaktır. Yunan saldırısı demir yoluna yöneltilmişti. Milliyetçiler başta bütün hat boyunca yenilgiye uğradılar. Lloyd George avam kamerasında "Türkler öylesine parçalandılar ki artık toparlanamazlar" diye böbürleniyordu. Lakin Fransa ile İtalya telaşlanmışlardı. Yunanlıların yakın bir gelecekte Anadolu'yu istila etmeleri işlerine gelmiyordu. Yunanlıların Marmara kıyısıyla Boğaz bölgesini Türklerden kurtarmakla istediklerini elde etmiş olduklarını ileri sürdüler. Artık onları frenlemek zamanı gelmişti. Lloyd George ve Venizelos'a karşı Yüksek Konsey'i kendi görüşlerine çevirmeyi başardılar. Konsey, Yunanlılara daha fazla ilerlememelerini bildiren bir telgraf yolladı. Yunanlılar varmış oldukları bütün noktalarda durup mevziye girmek zorunda kaldılar. Demir yoluyla yaylanın asıl başladığı yerde Sarp Dağlar bölgesinde bulunuyorlardı. Cephe hatları 3 kat uzamıştı. İkmalleri için arkalarında yeterli demir ve karayolu yoktu. Yeni cepheleri tehlikeli derecede geniş bir düzeye dağılmış cepler şeklindeydi. Bu cepheyi tutmak, Yüksek Konsey'in teşvikiyle bırakmış oldukları düzlük arazideki kesintisiz cepheyi tutmaktan güçtü. Belki izin verilip de daha ileriye gidebilmiş olsalardı, yine bundan daha uygun bir hatta varabilirlerdi. Fransızlarla İtalyanlar bu işe sevindiler. Mustafa Kemal de Yunanlıları denize kadar sürmek için kendisine gerekli olan düzenli orduyu kurabilecek kadar zaman kazanmış oldu. Bu amaca varmak için de Robek'in Lord Curzon'a, Lord Curzon'un da İngiliz kabinesine boş yere yapmış oldukları uyarmalarda belirttikleri gibi Rusya ile ciddi diplomatik ilişkiler kurmaya başlamıştı.